Dolayısıyla adımız bile uygun
için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyenler. Sesimizin ulaştığı her yere, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan selam olsun. Sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Saatlerimiz Türkiye saatiyle 15.05'i gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik masada Recep Özdem. Ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Programı ve mikrofonu arkadaşım Sezin'den emanet aldım. Kendisi dönene kadar birlikte olacağız. Sevgili Sezin'in o neşe dolu sesini biraz özleyelim. Telefon numaralarımız 090-392-463-3419, 463-3421. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adreslerimiz Hayatın Sesleri. Bizlere görüş, öneri ve yorumlarınızı bu kanallardan iletebilirsiniz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde jeotermal enerji hakkında konuşacağız. Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Profesör Orhan Mertoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Öncelikle jeotermal enerji nedir? Bu enerji nasıl oluşur? Bundan başlayalım Sayın Mertoğlu.
Evet. Efendim, Türkiye Jeotermal Derneği'ni çok kısa bir tanıtmak istiyorum. 1992 yılında kurulduk. Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kongreler düzenliyoruz, eğitim faaliyetleri düzenliyoruz, jeotermalin tanıtmasını sağlıyoruz. Dünya Jeotermal Kongresi'ni 2005 yılında düzenledik. 2000 kişi katıldı, Antalya'da düzenledik. Ve devletimiz, hükümetimiz bize destek oldu. Ve bu jeotermalin tanınması açısından bakanlarımız, milletvekillerimiz, bürokratlarımız bundan çok yararlandılar. Ve hemen jeotermal kanunumuz çıktı. Arkasından jeotermal teşvik kanunu çıktı. Onun için Türkiye Jeotermal Derneği ve sektörün eskilerinden birisi olarak devletimize, hükümetimize, zamanın Başbakanı Tayyip Erdoğan Bey'e, Hilmi Güler Bey'e sektör olarak çok şeyi borçluyuz. Şöyle ki 2005 yılında biz Türkiye olarak 20 megawatt elektrik üretiyorduk. Şu anda 1400 megawatt üretiyoruz. Yani 2005 yılından bugüne bu büyümeyle biz şu anda dünya lideriyiz. Büyümede.
Evet.
Size bu liderliklerimizi de bahsedeyim, ondan sonra geçeceğim sorunuza. Biz şu anda Türkiye olarak jeotermal serada, sera büyüklüğünde yaklaşık 4500 dönümle dünya lideriyiz. Ve özellikle Avrupa'ya jeotermal seralardan domates, salatalık vesaire ihraç edilmektedir ve istihdam sağlanmaktadır. Yine Sayın Bakanımız Berat Albayrak Bey şimdi üzerinde duruyor. Biliyorsunuz teşviki açıklandı, özel kredi açıklandı ve jeotermal sera büyüklüğümüzün en az %100 daha büyümesi hedefleniyor. Bu ihracat açısından, fiyatların düşmesi açısından, istihdam açısından çok önemli biliyorsunuz. Ya tarımın desek. Çünkü jeotermal çok ucuz bir enerji kaynağı. Jeotermal tek başına enerji değil, bir kaynak. Jeotermal yeraltı ısı enerjisidir. Allah-u Teala dünyayı içeriden magmayla, jeotermalle, dışarıdan güneşle ısıtmış. Magmanın derinliklerinde sıcaklıklar 4000-5000 derece olarak tahmin ediyoruz, hesap ediliyor. Herhangi bir ölçme söz konusu değil. Ama tahminleme var, hesaplama var. Şimdi biz jeotermal enerjiyi yeraltı ısı enerjisi diyoruz. Ama sadece ısı değil, jeotermalde neler yapıyoruz? Jeotermalde bir, elektrik enerjisi üretiyoruz. İki, şehir ısıtıyoruz. Üç, sera ısıtıyoruz. Dört, jeotermalden kimyasal madde üretiyoruz. Şu andaki karbondioksit kolalarda kullanılan jeotermal bazıdır. Kimyasal madde üretiyoruz. Örneğin lityum üretiyoruz. Şimdi ayrıca kaplıcalarda insanlık çok eski yıllardan beri sağlık amaçlı olarak kullanıyor. O da termal su, jeotermal su. Efendim bunun yanında endüstriyel amaçlı kullanım var. Kurutmalar, meyve sebze kurutmalar var. Ağaç kurutması var. Yani biz şu anda jeotermal ısıyı doğalgaz eşdeğerine %90 ucuza diye görüyoruz. Yani doğalgaz eşdeğerinin %90 ucuza. Onun için şu anda jeotermal ısıtan şehirlerimiz ki şu anda 200 bin konut eşdeğerinde. Onun için şu anda %60 daha ucuz. Doğalgazdan %60 daha ucuza ısıtılıyor.
Hem tasarruf hem de ekonomiye katkı.
Tabii. Bir de dışa bağımlılığımız yok. Kendi milli yerli enerjimiz jeotermal. Yani ithal değil. Yani dövize bağlı değiliz. İşte yok döviz azaldı, yok yükseldi, açaldı diye bir şey yok. Bizim fiyatlarımız sabit. TL olarak sabit. Şu anda belediye valilikler bu tür yatırımları yaptılar. Şehir ısıtma yatırımlarını yaptılar. Şu anda 200 bin konuta eşdeğerine bir şehir ısıtmamız var. Yani jeotermalin kullanım alanlarından başka balık yetiştiriciliği var. Düşük sıcaklıklarda 30 derecelerde var. Gaz üretimi var. Karbondioksit üretimi var. Kolalarda efendim sanayide kullanımı var. Ve jeotermal bunların da ayrıca bunlar tek başına değil bir de bunların bir beraber kullanımı da var. Bir de ayrıca şehir soğutma var. Ev soğutma var. Buna da başladık. Biz Türkiye olarak jeotermal elektrikte dünyada dördüncüyüz. Jeotermal ısıtmada yine dünyada dördüncüyüz. Ve birinci olduğumuz jeotermal sera. Şimdi bütün dünya kongrelerinde ve biz katılıyoruz Türkiye Jeotermal Derneği olarak kongrelere. Tebliğ sunuyoruz. Yani bunların içinde hepsi bütün yabancılar Türkiye'yi örnek gösteriyorlar. Siz nasıl başardınız diyorlar. Yani buradan buraya nasıl geldiniz? Nasıl bir modelle geldiniz? Diyorlar ve bizi örnek gösteriyorlar Türkiye'yi. Bundan dolayı da başta biraz evvel saydığım gibi hükümetimizi, MTA'yı, üniversiteleri, Türk özel sektörünü kutluyorum. Yani tebrik ediyoruz. Biz alnımız ak bu konuda ve iftihar ediyoruz bu başarıdan dolayı. Şimdi bizim jeotermalin dışa bağımlılığı, bağımlılığı yok çünkü kendi enerjimiz. Biz bunu yer altından aramalarla jeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test, rezervuar çalışması gibi çalışmalarla yer altından arıyoruz, bulup çıkarıyoruz. Bugün Türkiye'de 400'ün üzerinde jeotermal saha var. Bu jeotermal sahalarımızın çoğunluğu Batı Anadolu'da. Orta Anadolu'da %70'i falan aşağı yukarı Batı Anadolu'da, %20'si Orta Anadolu'da, %10'u da Doğu Anadolu'da. Ama kullanım alanına göre baktığımız zaman bugün mesela Şanlıurfa'da sera ısıtması var. Bugün işte Elazığ'da jeotermal su bulundu 60 derece, onunla sera ısıtması yapılacak. Termal turizm tesis kurulacak, ısıtma yapılacak. Hı hı. Ama Batı Anadolu'da iki tane büyük grabenimiz var. Ya bir Menderes grabeni, bir Gediz grabeni. Buralarda sıcaklıklar 250, 260, 270 dereceye kadar çıkıyor. 260, 270
çok
derece.
Çok yüksek sıcaklık. Evet. Evet.
Ki biz şu anda bugünkü teknolojiyle 40-50 derecelik sularla sera ısıtması yapabiliyoruz. Evleri ısıtabiliyoruz 50 dereceyle. Evet. Ve bunu da çok ucuz ve ekonomik olarak yapıyoruz. Dolayısıyla jeotermal bizim kendi yerli kaynağımız ve ucuz bir kaynağımız. Evet biz jeotermalde elektrikte biraz geç kaldık ama o arayı da kapattık. Hmm. Yani o çok hızlı giderek o arayı da kapattık efendim. Avantajları nedir? Patlama çatlama riski yok. Doğalgazda biliyorsunuz zehirlenme riski var, patlama çatlama. Jeotermalde böyle bir risk yok. Sonra vanası bizim elimizde. Vanası başkasının elinde değil. Dövize bağlılığı yok. Dışa bağımlılığı yatırımda çok az var. Ama işletmede çok çok az, yok denecek kadar az. Ve uluslararası bir rakamı yok. Yani petrolün biliyorsunuz uluslararası bir rakamı var. Bizim öyle bir uluslararası rakamımız yok. Oturuyor vali, belediye başkanı, işte belediye fiyat belirliyor ve uyguluyor. Bugün jeotermal elektrik santrallarında atık ısılar var. O ısılardan faydalanıp sera ısmasını yapmak istiyoruz. Çünkü seraların ucuz ısıya ihtiyacı var. Yani ısıtma için ucuz ısıya ihtiyacı var. Aksi halde yani bir doğal gazla sera ısması yapmak demek anekonomik. Yani ekonomik olmaz bu açıdan. Evet Türkiye'de jeotermalde biz elektrikten başka ısıtma, şehir ısıtma, sera ısması, soğutma. Yani jeotermal su ısıyla sıcak suyla soğutma yapıyoruz. Bu daha gelişecek Türkiye'de. Balık üretimi çok az üretimi var. O da 30 derecelik sular faydalanarak. Bir de ayrıca da bir ısı pompası denen şey var. Teknoloji çok düşük sıcaklıklar kullanan ancak teknik olarak uygun fakat ekonomik olarak uygun değil. Bizim Türkiye potansiyelimize bakacak olur isek biz 4500 megawattlık bir elektrik potansiyelimiz var. Bir de enhanced jeotermal sistem, yani şey Türkçe söyleyeyim, geliştirilmiş jeotermal sistem, kızgın kuru kaya diye bir jeotermal sistem var. Bu derinlerde, çok derinlerde birikmiş ısının, ki bu sıcaklıklar 300 dereceler civarında, orayı delip oraya soğuk su gönderip ısıtıp alma ilgili bir teknoloji. Şu anda bu dünyada uygulanıyor. Türkiye bu konuda Avrupa'da potansiyelde birinci. Yine diğer hidrotermal dediğimiz 3000 metre 4000 metreye kadar olan suyun geldiği sahalarda yine Türkiye Avrupa'da potansiyel olarak birinci. Avrupa'da birinciyiz. Birinciyiz. Şimdi Türkiye'nin jeotermal potansiyelini ısıtma olarak baktığımız zaman bunlar karışmasın. 60.000 megawatt termal. Termal dediğimiz ısı. Yani birisi elektrik, birisi termal. Şu anda 400.000 ton yılda jeotermal santrallerinin atığı olan karbondioksiti sanayinin emrine veriyoruz. Seralarda karbondioksit verilerek atmosfere seraların verimi artırılıyor. Sabaha karşı verir, fotosentez dediğimiz şeyler. Ayrıca döküm sanayinde kullanılıyor. Yani jeotermal bir enerji değil, jeotermal bir kaynak.
Çok kullanım alanı var.
Çok kullanım alanı evet. Var. Ve anlattığımız gibi de ayrıca bir de jeotermal elektrik santralleri diğer yenilenebilir enerji türlerinde güneş %10 yıla göre oranlarsak üretim faktörü olarak %15'lerde çalışıyor. Yani yılın %15'inde üretim.
Verimlilik açısından.
Evet verimlilik açısından diyelim onu. Efendim, jeotermal %95'lerde çalışıyor. Çünkü bir şey yok. Güneş güneşe bağlı. Rüzgar rüzgara bağlı. Rüzgar eserse var. Ama jeotermal öyle değil. Onun için Türk özel sektörü jeotermal önem verdi. Bizim zamanında devletimizin vermiş olduğu teşvikin sayesinde ve risk alan Türk özel sektörü sayesinde devletimizin yaptıkları nedeniyle biz bu konuda büyüdük. Ama önümüzde daha çok yol var. Bizim jeotermalde teşvike ihtiyacımız var. Şu anda uygulanan teşviğin uzaması lazım. Çünkü aramada risk var. Bir kuyu yapıyorsunuz, bir kuyunun maliyeti 2 milyon dolar. Ve hele ilk kuyuların çoğu başarısız olabilir. Yaptığınız her kuyunun 3000 metre, 4000 metre deliyorsunuz. Her kuyunun başarılı olması beklenemez. Evet. Beklenemez. Dolayısıyla bir de ayrıca bizim bu santrallarımızın kapasiteleri küçük. 30-40 megawattlık santrallar. Onun için dünya ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Japonya dahil bizim Türkiye'nin uyguladığı teşviğin 3 misli 4 misli uyguluyorlar. Bugün Japonya 40 dolar sent gibi rakamlar uyguluyor jeotermale. Özellikle Fukushima'daki kazadan sonra jeotermale önem arttı dünyada. Çünkü jeotermalin böyle bir riski yok. Fukushima'da meydana gelen depremde o civarda 200 megawattlık jeotermik santralleri vardı. O santraller deprem zaten durdu. Birkaç saat sonra tekrar çalıştı. En ufak bir eksilme olmadı. Dolayısıyla güvenilir. Evet. Bizde de bu kadar deprem oluyor. Bizim santrallarımız, tesislerimiz aynen çalışıyor. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Evet.
Sayın Mertoğlu, jeotermal enerjinin dünyada Türkiye'nin 4. sırada olduğunu söylediniz, evet. İfade ettiniz. Kullanım alanları da bayağı çeşitli. Her alanda kullanabiliyoruz. Ekonomiye de çok büyük katkısı var. Bunu belirttiniz. Evet. Peki Türkiye'de jeotermal arama faaliyetleri şu anda devam ediyor mu? Ve bu enerji hangi bölgelerimizde? Jeotermal enerji hangi illerimizde rastlıyoruz?
Evet.
Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Evet. Şimdi aramayı daha evvel META kendi devletin fonlarıyla, devletin imkanlarıyla özellikle aramayanın artışı zamanın Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler zamanında artış oldu. META aradı. Buldu ve o sahaları özel sektöre kiraladı veya sattı. Sattı 40 yıllığın için. Yani riski devlet almış oldu, ilk riski. Bu çok güzel bir model. Bir de Endonezya'nın modeli vardı. Bizim modelimiz dünyada tuttu. Biz başarılı olduk, Endonezya bu konuda başarılı olamadı. Endonezya modeli farklı bir modeldi.
Nasıl bir modeldi?
O Endonezya modeli şöyleydi. Diyor ki benim burada saham var, ihaleye çıkıyor. En düşük fiyat ne veriyorsunuz? Kaç dolar sent veriyorsunuz diyordu. Böyle bir modeldi. Ama bizim modelimiz META risk aldı. Bir arama yaptı, bir tane kuyu yaptı, iki tane kuyu yaptı. Gösterdi. Özel sektör o sahayı sattı. Ve büyük paralar satıldı. Yani 100 milyon dolara jeotermal saha satıldı. Yani META devlet sattı. 100 milyon özel sektör bunu verdi bu parayı. 50 milyon dolar, 20 milyon dolar. Ve 4 yıl içerisinde süresi var. Onun için özel sektör çok hızlı çalışarak, risk alarak başardı. Yani bizim modelimiz dünyada şu anda örnek model oldu. Türk modeli, evet. Modeli bu açıdan. Bizim bir modelimiz daha var. Merkezi Isfana, jeotermal merkezi Isfana. Vatandaşa ya diyor ki belediye şirketleri, valilik diyor ki ben sana bu yatırım yapacağım. Sen bana 3 yıllık ısınma parasını taksitlerle ver. Sen bana katılım parası ver. Ben bu yatırımı yapayım, ondan sonra 3 yıl parası ısın. Ve çok ısınmada %60 ucuza. Bugün şu anda Türkiye'de jeotermalle ısınan yerlere bakarsak İzmir, Balçova, Narlıdere en büyüğü. Afyon, Gönen, Simav, Kırşehir, Kızılcahamam. Kozaklı, Sandıklı, Diyadin, Salihli, Saraköy, Edremit, Bigadiç, Dikili, Bergama, Solgun, Sındırgı gibi yerler. Bunlar jeotermal merkezleriyle ısıtılıyor. Ve ucuza ısınıyorlar ve dışa bağımlı olmadan ısınıyorlar. Şimdi nereye de ağırlıklı? Bizim Batı Anadolu'da evet potansiyelimiz yüksek ve yüksek sıcaklık potansiyelimiz var Batı Anadolu'da. Ancak Orta Anadolu'da da Ankara'da biraz evvel saydığım Kızılcahamam var. Kızılcahamam'da da 100 dereceler civarında var. Doğu Anadolu'da da özellikle kaplıca turizmine, termal turizme ve sera ısmasına uygun çok sahamız var. Biz dünyada jeotermal kaynak zenginliğinde ilk sıradayız. Yani Şimdi biz jeotermal dediğim zaman sadece elektrik değil, diğerlerini de sayıyoruz. Buna baktığımız zaman yani biz dünyada şu anda ilk dörtteyiz zaten. İlk dörtteyiz. Bu bize Allah'ın büyük bir lütfu. Bunu bizim bu kaynağı arayı bulup değerlendirmemiz insanlığın yararına, ülkenin yararına, insanlığın çevre dostu sonra. Dışa bağımlı, evet. Çevre dostu bir şey yakmıyorsunuz, havaya bir şey atmıyorsunuz. Çevre dostu bu kaynağı insanlığın yararına, ekonominin yararına, ülkenin yararına değerlendirmemiz bizim için bir görevdir.
Evet. Jeotermal enerji Türkiye'nin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Sevgili dinleyenler, Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Profesör Orhan Mertoğlu ile stüdyomuzda jeotermal hakkında konuştuk. Kendisine çokça teşekkür ediyoruz.
Sağ olun efendim. Ben de Türkiye Jeotermal Derneği adına, sektör adına TRT'ye bu programdan dolayı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz.
Sağ olunuz, var olunuz.
Size
şimdi müzik arası. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyenler, şimdi Hayatın Sesleri'nde sporda tenis dalında bir başarıyı konuşacağız. Kadınlar kategorisinde 6 ülkeden toplam 22 sporcunun mücadele ettiği tekerlekli sandalye tenis BNP Paribas Avrupa elemelerinde ülkemizi milli sporcularımız Büşra Ün ve Ebru Bulgurcu temsil etti. Milli temsilcilerimiz milli tenisçilerimiz organizasyonu 3. sırada bitirdi. Şimdi bu başarıyı konuşmak üzere telefon attığımızda milli sporcu Sayın Büşra Ün var. Sayın Ün, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
Öncelikle azminizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Nice başarılara imza atmanız temennisiyle.
Teşekkürler. Amin inşallah. Sağ olun.
Sayın Ün, öncelikle Avrupa elemelerinde neler yaşadınız? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Organizasyon Portekiz'de yapıldı. Normalde biz teker sandalye tenisi oynuyoruz. Buradan tekrar altını çizmek istiyorum. Yani hepimiz aslında teker sandalye kullanıyoruz hemen hemen. Ve ulaşımda yaşayabileceğimiz sıkıntıların en başında gelen şey uzun süreli yolculuklar. Ve Portekiz'e biz yaklaşık 16 saat, 17 saat sonrasında vardık. Hatta dönüşümüzde de tamamen yol bir gün sürdü. Direkt başlar başlamaz zor geçen bir süreçti. Uzun bir yolculuğun ardından otele vardıktan sonra antrenmanlarımızı yaptık. Ertesi gün zaten direkt organizasyonun maçlar başladı. Tenisin zor yanlarından bir tanesi aslında Avrupa elemeleri ya da Dünya Şampiyonası gibi organizasyonlarda hep takım olarak yarışmak zorundayız. Maalesef bireysel olarak bu şekilde organizasyon yok. O yüzden aslında yük tamamen tüm takımın üzerinde. Birisi maçını aldığında diğer kişi de maçını almak zorunda. Evet. Gerçekten stresli bir süreçti ama takım arkadaşım Ebru Bulgurcu aynı zamanda Nurşen Şen de vardı ekibimizde. Onların da işte destekleri ve takım antrenörümüz İsmail Taş. Gayet güzel bir organizasyon geçirdiğimize inanıyorum. Bizim için tabii ki diğer ülkelere göre baktığımızda tenis hala gelişmekte olan sporlardan birisi. Gerek masrafları yüzünden gerek sistemi dolayısıyla. Ama şu an bunları yapıyoruz. İleride çok daha iyi işini yapabileceğimize ben inanıyorum.
İnşallah. Azmin zaferi diyelim.
Evet, evet kesinlikle. Her
bir de size şunu sormak istiyorum. Başarınızı neye borçlusunuz? Bir de sizden dinleyelim.
Aslında az önce bahsettiğim gibi tenisin maalesef diğer branşlardan daha farklı, daha masraflı yönleri olabiliyor. Bunlar aslında zaman zaman omuzlarınızın düşmesine de sebep olabiliyor. Hem sporcu olarak hem antrenörlerde de aynı etkiyi oluşturabiliyor. Maalesef şöyle bir şey var. Destek yok ise ne kadar iyi sporcu olursanız olun teniste maalesef bir yerde tıkandığınızı hissediyorsunuz. Ama gerçekten çalışınca, pes etmeyince ben şuna inanıyorum. Öyle bir gücü var ki gerçekten inanıp çalışırsanız size gerekli kapıları, doğru kapıları açıyor. Bizim için o oldu. Biz hiç pes etmedik. Ben yeri geldi bir yıl boyunca sadece duvarla antrenman yaptım. Antrenör veya işte turma masraflarını karşılayamadığım için. Ama bugün belki de tenis camiasındaki en büyük sponsorlukları elde ettiğimi söyleyebilirim. O yüzden bu spor yapmak isteyen kişilere ya da sadece spor yapmak isteyen kişilere şunu söyleyeyim. Pes etmeyin. Çalışın bir gün gerçekten eğer çalışıp inanırsanız hayalleriniz gerçekleşecek.
Evet, çok güzel mesajlar. Teşekkür ederiz. Sayın Ün, tenis sporuyla ilgilenen gençlere ve bu alana merak duyanlara ne tür tavsiyelerde bulunursunuz?
Şunu söyleyebilirim. Gerçekten tenis sayesinde benim öğrendiğim şeylerden birisi şu. Kimse ya da yani bir gün geliyor ailenizden, kişiler bile sizden uzak olduğu için her şeyi kendi başınıza yapıyorsunuz. Ve tenis sayesinde ben her şeyi tek başıma yapmayı öğrendim. Sizden daha fazla kimse önemsemeyecek. Belki de uğraşacaklar ama olmayacak. O yüzden insanlardan ya da başkalarından bir şeyler beklemek yerine hep sizin çabalamanız gerekiyor. Ben bunu öğrendiğim için ve bunu uygulamaya çalıştığım için şu anki imkanlarıma sahibim. Dediğim gibi kimse pes etmesin, sadece çalışsınlar.
Evet. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
Kıymetli dinleyenler, milli sporcu Sayın Büşra Ün'le konuştuk. Bize kendi deneyimlerinden bahsetti. Şimdi güzel bir müzikle devam edelim.
Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Uzayan sohbet gecelerinde rolleri unutur dost oluruz. Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Annem biz birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. Annem,
sözcükler.
Kim bilir ki dündür, ölgündür. Yollarsa her zaman biraz küskündür. Yokuşlarda ve inişlerde zamandır seni sardığım kumaş. Bekledin, örtünsün ki yavaş yavaş. Erguvandın, kayboldun dile gelişlerde. Efendim, Sihirli Sözcükler köşemizle programımıza devam ediyoruz. Bahar geldi, tabiat yeniden canlandı. Rengarenk çiçekler açtı, hem gözümüzü hem de gönlümüzü ferahlattı. Bu hafta İstanbul'un sembol çiçeklerinden Erguvan'ın edebiyatımıza ve diğer sanatlara yansıması üzerine konuşacağız. Erguvan, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında açıp bizlere görsel bir şölen sunuyor. Stüdyo konuğumuz, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Elif Hanım, Erguvan nasıl bir çiçek? Edebiyatımıza ve diğer sanatlara yansımasını buyurun sizden dinleyelim.
Erguvan nasıl bir çiçek? Aslında sembol bir çiçek. İstanbul'un biliyorsunuz birkaç tane çiçeği vardır. Aslında İstanbul bir çiçek imparatorluğu diyebiliriz. Çeşitli imparatorluklara başkent olmasının yanı sıra çiçeklerin de imparatorluğunun başkenti. Gül, lale ve tabii ki Erguvan. Sümbül de var. Ama Erguvan için İstanbul ana yurdudur diyebiliriz. Boğaz'ın iki yakasında... Aslında Akdeniz çiçeği olmakla birlikte Boğaz'la birlikte anılan bir çiçek olduğu için İstanbul çiçeği kabul ediyoruz. Özellikleri ilginç bir ağaç aslında. Edebiyattaki yerini anlayabilmek için biraz yapısından bahsetmek gerek. Şimdi bilirsiniz bahar çiçekleri nasıl açar? Ağaçların dallarında tomurcukları olur ve onlar açarlar. Erguvan öyle değil. Azıcık asi. Erguvan'ın gövdesinden de çiçek açması ile ünlü bir bitki
çok
yapısı
ilginç.
Var. Ağaç ama dalların nasıl söyleyelim? Dalların gövdeden ayrıldığı yerden fışkırıyor ilk önce çiçekler. Ve Erguvan ağacı yapraklanmadan sadece çiçeğe duruyor. O yüzden de tam anlamıyla o Erguvan rengi dediğimiz rengi hayal ederse dinleyicilerimiz, tepeden tırnağa o renge bürünmüş ağaçlar haline geliyorlar Erguvan ağaçları. Yaygın bir kökleri var. Bir özellikleri daha var ki yumrulu bir kök. O yüzden de yüzyıllarca yaşayabilirler. Aynı zeytin ağaçları gibi. Onun için İstanbul bir çiçek imparatorluğu derken aslında bunu kastettim. Biz belki o tarihçeyi çok idrak edemiyoruz ama yaşarken. Baktığınız ve ne güzel rengi varmış dediğiniz bir Erguvan ağacı Cumhuriyet'in kuruluşunu ya da ikinci meşrutiyetin ilanını görmüş olabilir.
Evet. Erguvan çok güzel bir ağaç, çok güzel bir çiçek. Bunu görmemiş dinleyicilerimiz de vardır muhakkak. Hı-hı. Peki renginden bahsedersek nasıl bir renkte?
Çok zor mu? Onun rengini tarif etmek çok zor. Uzun pembe yıllar bununla uğraşmışlar. Aslında erguvan rengi. Keşke adı böyle geçse. Evet. Başka başka isimler var. İşte Latince ismi de biraz erguvanın farklı olduğu için. Bir ressama sormuşlar. Erguvan ağacını çok yapmasıyla meşhur bir ressam. İstanbul ressamı Ünay Kızıltan. Demişler ki siz bu rengi nasıl yapıyorsunuz? O şöyle tarif etmiş. Şarap kırmızı, bordo, yoğunca, çokça bordo, pek az çivit mavisi ve bolca beyazı karıştırarak elde edersiniz. Hmm. Erguvan rengi diğer mor ve eflatunlardan bu maviyle ayrılıyor. O mavilik azottan geliyor çünkü. Dolayısıyla denizden ve deniz kenarından. Evet. Her ne kadar biz daha çok erguvan rengi, hani o morumsu, pembemsi renkle anıyorsak, İstanbul'da beyaz erguvanlar da var. O da topraktan emdiği azota bağlı olarak şekil değiştiriyor çiçeklerin rengi. Biçimleri de değişiyor, rengi de değişiyor.
Leylakla karıştırabiliyorlar. Aslında erguvan evet, ama leylak diyorlar.
O biraz İstanbullu olmamaktan. Erguvan ve mor salkımlar İstanbul çiçekleri. Hmm. O doğal yapının getirdiği zenginlikler. İstanbul bizim aynı zamanda hem çiçek imparatorluğumuzun hı-hı, başkenti, hem de edebiyatımızın, kültürümüzün ve sanatımızın, nasıl söyleyelim, tacı. Dolayısıyla yazar, şair ve ressamlar için de İstanbul'un doğası çok yol göstermiş. Erguvan da payına düşeni almış.
Evet.
Özellikle divan edebiyatında çok karşılığı var. Çünkü erguvan şu anda hiç kullanılmıyor. Ama geçmişte, nasıl söyleyelim, halk hekimleri tarafından çok kullanılan bir bitki. Şerbeti var, baş ağrısı ve mahmurluğu giderdiği için. Hmm. Özellikle çiçekler yenilebildiği için, bir yan etkisi olmadığı için bu anlamda, renk anlamında da çok kullanılıyor. Bu Ramazan şerbetlerinde de olabilir. Başka yemeklerde, özellikle tatlılarda çok kullanılmış renk versin diye. Biz bugün artık bu tür, nasıl söyleyeyim, letafetlerden uzağız. Yani evet, hani çiçeği bir yemeği süslemek için kullanmak çok lüks, olağanüstü bir gusto göstergesi kabul ediliyor, ama eski İstanbullu bahçesinden alarak bunları kullanabiliyordu.
Evet.
Divan edebiyatında da dolayısıyla çok kullanılmış sembol olarak. Hem renginden dolayı, hem de mevsiminden dolayı. Biraz önce siz söylediniz, 15 Nisan 15 Mayıs arası tam erguvan zamanındayız şu anda. Baharın gelişi için semboldür denir, ama aslında baharın yükselişi için bir sembol. Diğer bahar çiçeklerinden azıcık sonra açıyor erguvan. Akıllı. Hani aceleci badem derler, daha önce de söylemiştik bu mikrofonlardan. Badem çiçekleri biraz hızlı açar, ama erguvan öyle değil. Çiçek açış döneminin sonuna doğru erguvanlar açtığı için artık baharın en yüksek noktası, yakında yaz gelecek. Hani önümüzdeki 10-15 gün daha biz baharız demek. Hmm. O yüzden de divan edebiyatında böyle bir karşılık bulmuş. En çok bahseden, dizelerinde yer veren Nevi ve Baki. Baki zaten gazeller şairi, yani doğru ifade etmek olursa romantik ifadelerin divan edebiyatı dinen de çok evet, mesaj yüklü bir edebiyattır, ama Baki'nin gazelleri aşka dairdir, sevgiliye dairdir gazel evet, olması dolayısıyla, o yüzden de çok yer vermiş erguvana. Bir tanesi var mesela, çok övülen bir söz sanatıdır. Tabii ben affınıza sığınarak divan edebiyatındaki dizesini tekrar edemeyeceğim. Onun vezni falan beni aşar mikrofon başında. Ama şöyle tercüme edilebilir. Sanmayın ki sevgilinin elbisesi erguvani. O baştan ayağa aşığı Baki'nin kanına girmiş diyor. Yani o erguvandaki pembeliğe ithafen evet, sevgilinin elbisesi erguvan rengi değil, o benim gözyaşımın rengidir demiş.
Ne kadar büyük bir anlam taşıyor.
Evet, bir benzetmesi daha var. Sevgilinin erguvani elbisesi aşıkın gözlerinden yaşlar akmasına neden olur. Erguvan ağacı suya yakındır gibi. Ben tabii Türkçe tercümesini söylüyorum şu anda beytin. Kendi gözyaşının çokluğuyla sevgilinin elbisesinin rengindeki o erguvanla bir bağlantı kuruyor şair. Çünkü erguvan ağacı denizin kenarında, İstanbul'da Boğaz'ın kenarında. Yani o kadar çok sevdim ki seni, gözyaşlarım sel olduğunun bir başka benzetmesidir.
Evet.
Yine Erguvan ağacından biraz bahsedecek olursak, İstanbul'da özellikle korularda çok var şu anda. Bir tavsiyem var, dinleyiciler eğer arzu ederlerse ben çok yararlanıyorum. Saffet Emre Tonguç bir İstanbul aşığı ve yazarıdır. Hı hı. Kendisinin İstanbul'a gidecek ve İstanbul'da gezecek olanlar için Erguvan rehberi var. Eğer bugünlerde yolunuz İstanbul'a düşerse ya da İstanbul'daysanız, bizi internetten dinleyenler, İstanbul'da Erguvan ağaçları turu yapabilirsiniz kendinize. O rehberin güncel bir rehber çünkü, nerede bulunacağıyla ilgili. Korularda çok var. Ayasofya'nın iki yanında ve Hisar'da var tabii. Ama en güzel şekli tabii Boğaz'da. Hayat böyle bir şey olsa güzel olur. Hani Erguvanlar evet. açtı, Boğaz'a çıkalım dostlar, Erguvanları seyredelim evet. diyerek.
Ne kadar güzel anlattınız. Erguvanlar hem göze şifa, hı hı. hem gönle şifa, hem de Osmanlı'nın yaptığı gibi böyle şerbetlerle bedene şifa.
Evet,
ne kadar
evet.
güzel.
İlaç olarak da kullanılmış bir dönem. Bizde tabii artık o derece çok da yok. Dürüst olalım. İstanbul'un geçirdiği evrelerden dolayı Erguvan ağaçlarını biraz küstürmüşüz. Bununla hı. ilgili dernekler, uzmanların, üniversiteler aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar var. Hem koruma amaçlı. Hem de tespit etmek için. Çünkü evinizin bahçesindeki bir ağaç Erguvan ağacı olabilir ve siz belki bu bilinçte değilsem ben örneğin farkında evet. olmayabilirim ve zarar verebilirim ağaca. O yüzden korunması gerekiyor. Ne kadar çok şair, yazar, edebiyat beslerse bizi, aslında bu bilinci doğal olarak almış olacağız.
Evet. Aslında Erguvan ağaçları Ankara'da da var.
Evet.
Yolda yürürken, işte işe giderken, okula giderken, başka bir işle ilgilenirken sağımıza solumuza pek bakmıyoruz. Evet. Kuşların cıvıltısını, evet. ağaçların hışırtısını, yaprakların hışırtısını, o güzellikleri görmüyoruz, es geçiyoruz. Ama şöyle etrafımıza bir baksak o kadar güzellikler var ki.
Tabii.
Rengarenk çiçekler, güzel öten kuşlar.
Tabii.
Çok güzel şeyler var. Ve Emek Mahallesi'nde var Ankara'da.
Öyle mi?
Evet, o taraflarda
daha
var. Bahçeli Evler herhalde. Tarafında var. Evet. Ve Türkiye'de İstanbul'un yanında Bursa ve Çanakkale'de de rastlıyoruz
evet,
Erguvan
evet.
ağaçlarını.
Bursa çok meşhur zaten, bayramıyla da meşhur geçmişte. Erguvan ağacının mitolojik karşılığına bakacak olursanız, işte hem Hazreti İsa'nın Yahuda'yla nasıl söyleyelim, Yahuda'nın ihaneti dolayısıyla renginin o renk olduğu söylenir. Bizde karşılığı daha çok Bektaşilerde, Bektaşi edebiyatında da var. Onlar da derler ki Erguvan ağacı Hazreti Ali'yi zikrettiği için, methettiği için rengini değiştirmiştir. Hani kan rengine döndürmüştür, doğrusunu söylemek gerekirse.
Evet.
Böyle bir karşılığı var. Fuzuli söylüyor. Fuzuli zaman zaman Erguvan'dan bahsetmiş. O açıkça diyor ki Erguvan ağacı Hazreti Ali'yi methetmekten kendini büründürür. Çünkü çiçeğinin rengi ilk açtığı zaman bu Erguvan rengine tam dönmüyor. O olgunlaşma evresi, o renk değişimi daha... Erken evrede çekerseniz fotoğrafını mavimsi görüyorsunuz ya da görürseniz, hı hı. ama biraz daha olgunlaşmış çiçeğe baktığınız zaman daha pembemsi görüyorsunuz. O dönüşümü işte çeşitli olgunlaşma evrelerine, pişmanlığa, yorgunluğa, üzüntüye yorabiliyorlar.
Evet.
Kimi zaman da coşkuya yoruyorlar. Ama İstanbul, biraz önce söylediğim gibi, yüzyıllarca yaşayabilen bir ağaç bu. Bizans İmparatorluğu zamanında ve Roma döneminde, Doğu Roma'da da aristokrasinin rengi olarak kabul edilmiş.
Evet.
Roma'dan sonra bunu yürüten Kanuni Sultan Süleyman, özellikle İtalya'dan ve Vatikan'dan temsilcilerin geleceği ya da Rodos şövalyelerini kabul edeceği zaman bu geleneği bildiğinden otağını Erguvan rengi yaptırırmış ki karşı taraf gereken mesajı alsın.
Hmm.
Uzunca yüzyıllar boyunca aristokrasinin, sultanlığın ya da imparatorluğun rengi olarak anılmış. Bizde daha çok tabii edebiyatımıza baktığımız zaman karşılığı aşktır. Ya da gençliktir. Ziya Osman Sabah'ın dizeleri çok hatırlanıyor Erguvan denilince. O kendi çocukluğuna anlattığı şiirlerinden birinde, dizelerinde hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu. Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar demiş.
Çok
mor salkımda duvarlara sarılan bir çiçektir İstanbul'da ve tam zamanıdır aslında, zaman zaman geliyor. Bizde bir de Şahmeran'dır İstanbul'da Erguvanların korkutucu yüzü, mitik yüzü. Masalı bilirsiniz, Şahmeran ve askerleri arasında diyelim haber kesilmiştir. Ve Şahmeran'dan haber alamamakta hala askerler mitolojimize göre. Ve askerler Şahmeran'a bir mesaj olsun diye erguvan ağaçları diker ve onları çoğaltırlarmış. Şahmeran görsün de bizim burada olduğumuzu bilsin diye. Herhangi bir yerde bir erguvan ağacı kendiliğinden bir fidesi ortalığa çıktığı zaman bu şekilde yoranlar da var karşılığında halk edebiyatında.
Ahmet Hamdi Tanpınar, bakınız şöyle demiş. Gülden sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa o da erguvandır. Kesinlikle. Ne kadar güzel bir şey.
Çok. Laledir mesela İstanbul'da çok örtüşen bir çiçek. Fakat lale çok geçicidir. Belli bir dönem açar. Erguvan bir ağaç olması dolayısıyla çok daha uzun süre. Hani bayramı yapılacak kadar uzun süre tekrar tekrar geleneksel olarak açabilecek bir çiçek. Ahmet Hamdi Tanpınar tabii İstanbul yazarıdır. Onların bulunduğu bölge şu anda nasıl söyleyelim sonsuzluğa uğurlandıktan sonra mezarlarının bulunduğu bölgede erguvanlarıyla çok meşhur. Hem Yahya Kemal hem Ahmet Hamdi Tanpınar erguvanlar arasındalar. Evet. Edip Cansever'in şiirlerinde var, ondan da bahsetmek isterim.
Tabii.
O diyor ki bir yerde sevginin çoğul oğlu senin ülkende yalnız bütün özlemler. Bayrağımdaki bir tek çiçekli dalla uçsuz bucaksız olanca görkemiyle bir erguvan imparatorluğu.
Çok güzel.
İstanbul'u anlatan bir yer ve hani o sevginin çoğul oğlu da güzeldir. İstanbul'un o bize zaman zaman karışık gelen yapısının arkasında o sosyal keşmekeşinin diyeyim arkasında bir doğal zenginlik hazinesi olduğunu hatırlamamız gerek.
Evet.
Çünkü biz bilmezsek kimse kıymetini bilmeyecek. İstanbul öyle bir yer ki temelde her özelliği inanın bir kültür ögesi olarak tüm dünyaya sunulabilir. Nasıl Japonya'nın kiraz çiçekleri varsa aslında bizim de erguvanlarımız var. Dilerim dünyaya daha iyi tanıtabiliriz.
İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, bu bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizde erguvanları konuştuk. İstanbul'da çok yaygın erguvanlar ve baharın gelmesiyle onun müjdecisi olarak görülüyor. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik masada Recep Özdem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın saatlerimiz yine 15.05 olduğunda biz yine mikrofon başında olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın sesleri.